16. mektup. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e kehamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed kema barikta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e kehamidun mecid. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kâle lehumun nâsu innen nâse kad cema'u lekum fakhşevhum fezâdahum imanen ve kâlu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Burada yani birinci ayet-i kerimede kâle lehumun nâsu, insanlar onlara dediler ki muhakkak ki nâs kesin olarak sizin için bir araya geldi, toplandı size karşı olmak üzere. Onlardan bir şey yapın, haşyet, korkun, fahşi yapın. Fakat bu fezâdahum imanen, onlar imanlarını arttırdı. Yani çok olması, karşıdaki muhaliflerin, yani imana muhalif olan insanların çok olması ve İslamiyet'e muhaliflerin artması, ziyadeleşmesi korkutmaz ve şöyle dediler: "Vakalu hasbunallahu ve ni'mel vekil." Bu tabi izah yapılıyor değişik yerlerde. Oraya girmeyelim çünkü uzun çeker. Mertebi hasbiyeler vardır sanki burada. Onlar onu izah ediyor. Kısacık meali Allah bize yeter, hasbuna, o biz na derken onun izahına girmiyoruz. O na, yani mütekellim ma'al gayr. Arapçada biz sigası ifade ediyor. Yani o na'nın içine kimler giriyor? Üstad ayrıca ifade ediyor. Hasbuna deyince çok geniş bir dairede ifade ediliyor. Oraya girmiyoruz. Ve ni'mel vekil. Ni'me, o ne güzel vekildir. Şu mektup fekûlâ lehu kavlan leyyine, sırna mazhar olmuş. Bu tabi hitaptan anlaşılıyor ki, Arapça ibaresinden. Buradaki hitap Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam'a. Firavun'a giderken fekûlâ, siz ikiniz deyin ki lehu, ona fekûle değil fekûle değil fekûlâ lehu kavlan leyyine, leyyin bir kavle, yumuşak bir sözle ona hitap edin. Sırna mazhar olmuş, şiddeti yazılmamış. Çoklar tarafından sarihen ve manen gelen bir suale cevaptır. Çok açık, sarahat derecesinde ve manevi olarak manen gelen bir suale cevaptır. Şu cevap vermek benim için hoş değil, arzu etmiyorum. Her şeyimi Cenab-ı Hakk'ın tevekkülüne bağlamıştım. Tevekkül konusunda izah var değişik yerlerde. Tevekkül esbabı bütün bütün üretmek demek değildir. Belki esbabı destek olduğunu perdetmekten ibarettir. Sonuçların yani netayici Cenab-ı Hak'tan beklemekten ibarettir. Buradaki tevekkül o manadadır. Fakat ben kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni Said değil bir mecbur eski Said insanıyla şahsım için değil belki dostlarımı veya sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için hakikati hali yani gerçek durumu hem dostlarıma hem ehli dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için 5 noktayı beyan ediyorum. Birinci nokta denilmiş. Ne için siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun? Bu siyaset konusunda üstad yapmış izahları şimdi giderek önem kazandı. Nihayet belli bir dönem sonra İslam dünyasında İslam'la, imanla ve ilimle uğraşan İslamların siyasette çok alede olmamaları gerektiği bir hakikat olarak ortaya çıkmaya başladı. Bunu daha evvel de işte alimlerden ben duymuştum. Yani bu Bediüzzaman'ın yaptığı meseleyi çok geniş ve uzak bir noktada bir sonuç verebilecek bir şey olarak değerlendiren insanlar vardı. Ama şu anda hepsi yavaş yavaş bir noktaya geliyorlar ki bu mesele de Bediüzzaman'ın yaptığı gibi bir hareket yapmalıyız. Mısır'daki İhvan-ı Müslüm'ün hareketiyle üstad aradaki farkları izah eden risale yerler var. Onlara girmiyoruz yalnız. Onların tarzında bizim normal buradaki siyasi durumdan ve parti sisteminden çok farklı bir durum var orada. Orada yani İhvan-ı Müslüm sadece bir parti değil. Aynı zamanda bir cemaat hüviyetini taşıyor. Tabii yöntemi farklı olmakla birlikte buradakinden daha şey. Burada ise insanları çeşitli kamplara bölen bir anlayış. Özellikle de Müslüman insanları böyle bir ortaya çıkıyor. Şimdi siyasetten niye çekilmiyor onu izah ediyor bize. Bu İslam aleminde özellikle ilim ehli olan, insanlar için çok önemli olmalı. Bunun zararları görüldü. El cevap, 9-10 sene evvelki eski sahip bir miktar siyasete girdi. Tabii burada siyasete girme amacını söyleyecek. Belki siyasetle vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu. Siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu. Ve gördü ki o yol meşkuk, şüpheli, şekli ve müşkilatlı, zorluklu ve bana nispeten fuzuliyane, çok bize gereksiz ve fazladan olan bir şey. Hem en lüzum hizmete mani, niye gerekli fuzuli? Çünkü lüzumlu olan bir şeyi engelliyor. Hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Zararlı, çoğu yalancılıkla bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren ya muvafık olur ya muhalif olur. O ya o fikrin tarafında olur ya onun karşısında olur. Eğer muvafık olsa, madem memur ve mebus değilim, yani bir memur, devlet memuru değilim veyahut da bir milletvekili değilim, mebus gönderilen, yani millet tarafından gönderilen demek milletvekili manasına geliyor, değilim. O halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir. Fuzuli ve bu bakımdan, hareket etme noktası bakımından malayani. O şey ki manasızdır. Bir anda sen bir şeyle uğraşıyorsun, dine ve ilme hizmet etmekle uğraşıyorsun, fakat siyasetle ilgileniyorsun. Bu senin için çok manasız bir şeydir. Anlamsız bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem ya fikirle veya kuvvete karışacağım. Eğer fikirle olsa bana ihtiyaç yok. Çünkü mesail tavazu etmiş. Meseleler açık olarak ortaya çıkmış. Vuzuha kavuşmuş. Tavazu etmiş. Herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır. Eğer kuvvet ile ve halise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşkuk, sonucu, hasıl olacak olan sonucu, şüpheli bir maksat için binler günah yemek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem 10 ihtimalden 1-2 ihtimale binen günahlara girmek, masumları günah atmak vicdanım kabul etmiyor diye eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyeviyi siyasiyi, dünyevi dünya siyasetini bahseden, dünya siyasetinden bahseden sohbetleri, konuşmaları terk etti. Buna kat'i şahit, o vakitten beri 8 senedir bir tek gazeteni okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki 8 sene evvel günde belki 8 gazete eski Said okuyordu. Hem 5 senedir bütün dikkatiyle benim halime nezaret ediliyor. Gözetim altındayım. Benim durumum gözetiliyor. Siyaset vari, siyasete benzer bir tereşruh, bir sızıntı, sızma gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve innemel haylatu fi terkil hiyel, muhakkak ki hile, hileleri terk etmektedir. Düsturuyla en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın, üstad çok alenidir yani meselesinin davasında, böyle şey yapmaz. Değil 8 sene, alakasız bir insanın değil 8 sene, 8 gün bir fikir gizli kalmaz. Siyasete iştihası, bu konuda ve arzusu olsaydı, tetkikata, incelemelere, sorgulamalara, tahariyata, aramalara lüzum bırakmayarak top kulesi gibi sada verecekti. Burada gizli bir yöntem kullanarak bunu gizlemek değil, bilakis üstad her meselede olduğu gibi fikriyatını ortaya koyacaktı. Ne şekilde olacağına dair. Başka bir yöntemle bu şekilde hareket etmeyecekti. Siyaset caminde de olsaydı. İkinci nokta, yeni Said için bu kadar şiddetli siyasetten tecenep ediyor. Şimdi siyasetle alakalı olmasa neden siyasetten çekildiğini burada izah etti. Neden siyasetten çekilmek gerektiğini ve İslam ve iman davasına giden insanların, hakikate ilgilenen insanların başka davalara vakti olamayacağını ortaya koydu. Şimdi burada neden peki yani şiddetle tecenep ediyorsun? Tecenep canip kelimesinden geliyor. Tecenüp etmek. Yani bir şey batıdaysa siz doğuda. Kuzeydeyse güneyde. Tecenüp, içtinaat aynı kökten geliyorlar. Cenep ve kökü var Arapçada. Canibinde olmak. O işin uzağında olmak. El cevap, milyarlar seneden ziyade olan hayat ebediye çalışmasını ve kazanmasını. Şimdi bu laflar bize çok misal gibi, çok uzaktan böyle masal suretinde gibi görünüyor. Halbuki biz şu anda malum siyasi hava içerisinde, özellikle de iletişim sahasında, muhabere sahasında fazlalaşan ve çoğu dezenformasyondan ibaret olan yalancılık, karıştırıcılık, insanların kafalarını karıştırmaya yönelik olan şeyler var. Şimdi bu baskı altında olan birilerine bunlar söylenmesi gerekiyor. Milyarlar seneden ziyade olan hayat ebediye çalışmasını ve kazanmasını meşkuk bir iki sene, şüpheli o da, bir iki sene hayat-ı dünyaya lüzumsuz, fuzuli bir surette karışmayla feda etmemek için hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmet-i iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünkü diyor, ben ihtiyar oluyorum. Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş hayat-ı ebediye çalışmak lazım geliyor. Hayat-ı ebediyi, ebedi hayatı kazanmakta en birinci vasıta ve saadet ebediyenin, ebedi saadetin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dair bir menfaat dokundurmak için şer'an, İslam hukukuna göre hizmette mükellef olduğundan, yani öyle ilim sahibiyken onlardan istifade ettirmemek, ilmi ketmetmek ve bu şekilde insanlardan onları ihfa etmek şer'an caiz değildir. Bunu gizleyenler hakkında şiddetli tehdit var. Üstad da yani o seviyede hizmet etmek isterim. Şer'an hizmete mükellef olduğundan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayat-ı içtimaiye ve dünyevi ait, dünyevi ve sosyal hayata ait olacak. O ise elimden gelmez. Hani oraya gireceğim sosyal hayat sahasında. Biliyorsunuz İsa-i Nur'da laikalarda değişik şeyler var. Yani dar daire, geniş daire kavramları var. Özellikle nurculukta da öyle. Geniş daire, dar daireye bağlı olmak zorunda. İki, burada da iman, hayat ve şeriat tabirleri üstad tarafından kullanılıyor. İman, hayat, şeriat sahaları var. Bu sahalarda hizmet meseleleri var. Fakat ana mesele, temel mesele onlardan 4-5 kat daha, belki çok daha fazla sürekli ehemmiyetli olduğundan dolayı buna bakmak lazım. Üstad bu diğer insanların yani Mehdiyet'i hayat sahasında algılandığı hayatperest insanlar olarak değerlendiriyor. Bu meseleye ehemmiyet vermeyenleri. İnsanların birçoğu da öyledir. Lakin o hizmet ya hayat-ı içtimaiye ve dünyevi ait olacak, o ise elinden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp en mühim, şimdi enlere dikkat, en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakaiki imaniyeyi, iman hakikatlerini ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları sahil insanlar eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. Bu hizmete karşı şeytanın racından başka hiç kimsenin, taşlanmış, kovulmuş şeytandan başka hiç kimsenin, mümin olsun, kafir olsun, sıddık olsun, zındık olsun, karşı gelme hakkı yoktur. Çünkü imansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, günah işlemekte, fasık olmakta, zulümde, başta zulüm, fısk, kebairde, büyük günahlar, kebirelerde, birer menhus şeytani, lezzeti şeytaniye bulunabilir. Uğursuz, lezzeti şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihete lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. İnsan günahtan belki o an itibariyle nefsinin kendini o vurduğu sadmeyle bir lezzet alabilir ama imansızlık denen şeyin insana bir lezzet vermeyeceği açıktır. Bu yani imanla sağ olsun bize şimdi tabi derdi. Yani kabul etmek imanı bir su içmekten daha kolay bir şeydir. Şimdi ben sana bir de bana su ver desem kalksa gidecek su getireceksin. İşte doldurum ne yapacağım. Ama buradan dinle aklından kabul ettim diyorsun. Meseleye imanı diyeti kabul ettim diyorsun. Bu çok kolay bir şeydir. Yani bunun amelde muvaffak olmak olamamak insanın günaha düşükmesi o kendi imtihanıdır. Ama bu mesele çok ehemmiyetli bir şey. İşte hassiz bir hayat ebediye çalışmayı ve iman gibi kusi bir nura hizmeti bırakmak ihtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, benim gibi alakasız ve yalnız eski günahlardan kefaret arama mecbur bir adamda ne kadar hilaf-ı akıldır. Akla muhalif, aklın tersi, halefi, hilafıdır. Ne kadar hilaf-ı hikmettir. Yaşlı bir insanın, ahiret kapısına gelmiş birinin böyle davranması hikmet dışı, hikmete aykırı bir durumdur. Ne derece bir divaneliktir? Divaneler de anlayabilirler. O derece divanelikmiş yani. Ama Kur'an ve iman hizmeti ne için beni men ediyor dersen ben de derim hakaiki imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde iman hakikatleri, iman ve Kur'an hakikatleri birer elmas hükmünde olduğu halde siyaset ile alide olsaydım, siyasete bulaşık bir halde olsaydım, elimdeki o elmaslar ifal olunabilen, çabuk gaflete sevk edilebilen avam tarafından, basit halk tabakası tarafından acaba taraftar kazanmak için bir propaganda siyaset, siyasi propaganda aleti değil mi diye düşünürler. O elmaslara adi şeynazara bakabilirler. O halde ben siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil, düşürmek, nüzul ettirmek hükmüne geçer. İşte ey dünya, neden benimle uğraşıyorsunuz, beni kendi halime bırakmıyorsun? Eğer derseniz, şeyhler bazen işimize karışıyorlar, sana da bazen şeyh derler. Ben de derim, hey efendiler, ben şeyh değilim, ben hocayım. Buna değil de 4 senede buradayım, bir tek adama tarikat verseydim, şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim, iman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Yani mesleğimiz burada şu ifadelerde açıkça ortaya çıkıyor ki doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet tarikiyle sahabe mesleğidir. Asli olan imanın esasına hitap etmektedir. Doğrudan bunun tersine çalışmak aslında Risale-i Nur mesleğinin tam aksi hilaf-ı meslek hareket etmektir. Yani bu yolda etmemektir. Burada şunu söylemek lazım. Üstad eğer tarikat şeyhi gibi millete tarikat verseydi, o konuda onlara bir pirlik yapmış olsaydı, Allah vergisi karizmasını kullanıp bunu pekala yapabilirdi. Çok da insan toplayabilirdi. Ama üstad onun yerine kendisine verilen vazifeyi doğru da yapmayı tercih etti ve ahir zaman fitnesine erişen insanlara seni zor olan bu insan ehvaline şu kitabı bıraktı. Abiye soruyordu. Siz ne kadar insanın ne kadar kaç sayfa okudunuz? Şu kadar okudum, ben bu kadar okudum diye abilere Risale-i Nur okumaya teşvik ediyordu. Nazarlarını onlara, Risale-i Nur'a tevcih ettiriyordu. Hatta kendisi görüşmek isteyenlere 10 defa daha fazla faydası var Risale-i Nur okumanız diye söylediği çok vakidir. Demek ki bir şey arz ediyor. Hakikat ehli, Kur'an ehli insanları ortaya çıkarmak. Yoksa değil. Belki yanmak herkes demişim, iman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zaman değil. Eğer derseniz sana Said-i Kürdi derler, Kürt Said derler, belki sende unsuriyet perverlik fikri var, etnikçilik, etnisite fikri var, o işimize gelmiyor. Ben de derim, hey efendiler, eski Said ve yeni Said'in yazdıkları meydanda şahit gösteriyorum, ben el-İslamiyyetu habbetil asabiyyetel cahiliyete cebbetil asabiyyetel cahiliyete İslamiyet, cahiliyet asabiyetini o nesli, aşiret gibi şeyleri kökünden kesmiştir. Fermanı katisiyle, katli fermanıyla eski zamandan beri menfi milliyet, olumsuz, başkasını yemekle beslenen canavar milliyet ve tabi unsiyet terverliğe, tabi bunun kökeni üstad işaret ediyor. Bu Fransız ihtilalinde ortaya çıkan ve İslam dünyasına sokulan 1089 İtalya'da nasyon anlamındaki ülkü milliyetçiliktir. Cumhuriyet'in döneminde uygulamaya konuldu. Bu anlamda. Avrupa'nın bir nevi Frank illeti olduğundan bir zehri katil, zehri katil, öldürücü zehir nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa o Frank illetini İslam için atmış, ta tefrika versin, ayrılık versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O Frank illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı talep ederim ve bana temas edenler biliyorlar. Buna tabi çok deliller var. Yana gelen bazı talebesine, eski bir talebesine ne kadar bozulmuşsun, bir hafta uğraştım eski haline döndürdüm diye bir parça frengi okumuş talebesine yaptığı müdahale ortadadır. Madem böyledir, hey efendiler, her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şartta bir nefer hata etse, gardta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek nev'inden, her hadise-i dünyeviyede, her dünyevi olayda, hadisede bana sıkıntı vermek hangi usul iledir? Hangi kanun usulü iledir? Hangi vicdan hükmeder? Hangi maslahat iktiza eder? Tabi burada hukuk dışı davranışların, cumhuriyetlik dönemde özellikle ustada yapılan bütün hukuk dışı davranışların ve hukuk dışı muameleleri üstad yine burada tenkit ediyor. Hangi maslahat iktiza eder? Hangi iş, hangi durum? Yani neyi çözüyorsunuz? O neyi gerektiriyor bu böyle davranmak? Üçüncü nokta, halimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu, sessizliğimi istirap eden, garipseyen dostlarıma şöyle bir sualleri var ki. Dostlarımın şöyle bir sualleri var ki. Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok şiddetli ve izzetliydin. Şiddetli, asabi, sinirli böyle ve izzetli idin. Edna, en ufak bir tahkire tahammül edemezdin, hakaretle tahammül edemezdin. El cevap, bir iki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz ve cevabını alınız. Birinci hikaye, iki sene evvel, şimdi bizim uymamız gereken, şu hizmet tarzında uymamız gereken şeyi çok güzel ifade ediyor. Yani bizim bir sahibimiz olduğunu, bu hizmet imaniyi devam ettiren o olduğunu, bize bunu yaptıran o olduğunu, dolayısıyla bizim şerefimizi, izzetimizi muhafaza o olduğunu bilerek çok tartışmaya girmeden vazifemize devam etmek. Bizim mesleğimiz kendi okumuş olduğumuz bu eseri, Risale-i Nur'ları tahkik mesleğinde inceden inceye, tetkik, tahkik ve tahriyle hakkındaki en sağlam bilgiyi elde etmek. Sonra bunu kalbe indirmek ve sair letaife onu yedirmek. Bunu ifade etmek. Davamız ahir zamanda sahabe olmaktır. Tabii burada kastettiğim olmaya çalışmaktır. Ama neticede görev vazife itibariyle biz onu onaya yöneldik. Allah o hizmeti bize yaptırsın inşallah. O noktadan Cenab-ı Hak. Onu yapacak gücü o versin. Yoksa başkasına yaptırabilir. Bize yaptırsın diye rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. Hizmetin kendisi şeyden nimet derler ya. Odur. İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabımda üstad yüzüne karşı değil tezifkar yani üstadı zayıf düşürme gözden düşürmek amacı tezif zayıflama ama onu kastediyor. Hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar eski sahip damarıyla müteessir oldum. Çok etkilendim. Sonra bir saat kadar sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetine şöyle bir rakat kalbe geldi. Sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O rakat şudur. Aynen okuyorum. Nefsime dedim. Bir bardak çay içtikten sonra. Nefsime dedim. Eğer onun tahkiri, hakareti ve beyan ettiği kusurlar şahsı manevisime aitse Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazip eden, riyanın esası olan kazip, yalancı şöhretten kurtarmaya yardımdır. Eğer evet ben nefsimi de musahala etmemiştim. Etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Tabi burada şunu kastediyor. Nefsin birinci dört hattı var. Birinci hattı da فَلَا تُزَكُّ يَنْفِسَكُمْ nefislerini tezkiye etmeniz. Nefsin tezkiyesi de nefsin kusurlu olduğunu bilmekle olur. Birinci kaydı o. Bir defa kusurlu olmayacaksın. Bu sayede tezkiye olmuş olur. Terbiye etmemişim onu kastediyor. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil. Belki memnun olmak lazım gelir. Eğer adamın tahkiratı, hakaretleri benim imana ve Kur'an hizmetkarlığım sıfatıma ait ise o bana ait değil. O adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. Beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. O azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek de önerirse o da bana ait değil. Ben menfi, sürgün ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir oldum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra velayet hükmedene aittir. Bir insanın elindeki esirini takip etmek sahibine aittir. O müdafaa eder. Madem hakikat bulduk, kalbim istirahat etti. Ve ufavvidu emri ilallahi innallaha basirun bil'ibad işimi Allah'a emanet ettim. Tefviz ettim. Muhakkak ki Allah kullarını hakkıyla görendir. Basirun bilibat. Dedim. O vakayı olmamış gibi saydım unuttum. Fakat maalesef sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş. Kimin sahip çıktı anlaşılıyor. İkinci hikaye. Şu senede işittim ki bir asi olmuş. Buhari senin vukuundan sonra yalnız icmalen, özet olarak vukuunu işittiğim halde o vaka ile ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum. Bir haberleşme, bir iletişim yok. Esen'de pek nadir olarak bir mesele-i imaniyeyi, pek nadir olarak imani bir meseleyi bir dostuma yazardım. Hatta 4 senede kardeşime bir tek mektup yazdım. Ve ihtilaptan, insanlarla karışık karma olmaktan hem ben kendimi men ediyordum hem de ehli dünya beni men ediyordu. Yalnız bir iki ahbap ile haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise ayda bir ikisi bazı bir iki dakika bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordum. Bu gurbet halimde garip, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muvaffak olmayan bir köyde her şeyden, herkesten men edildim. Hatta 4 sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde olduğundan o camide 4 senedir Allah kabul etsin imamlık ettiğim halde şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın 25 sevabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı aynen 2 sene evvel o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşallah devam da edeceğim. Devam da ettireceğim. Şöyle düşünüyorum ve diyorum ki eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazdik, şu baskı ayıplı ve kusurlu nefsim içinse helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslahıgal eder. Halini düzeltir. Salah ettirir. Hem ona kefaretin zınub olur. Zemplerine, günahlarına kebair değil tabi bunlar. Kefaret olur. Üstad tabi bunlar bu gibi ifadeler üstadın kendi makamında değerlendirmek gerekiyor. Ama bizim için aynısıdır. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım cihetiyle ehli dünya beni tazdik ediyorsa, bana baskı yapıyorsa onun müdafası bana ait değil. Onu Aziz-i Cebbar'a havale ediyorum. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhreti kazibeyi, kazip, yalancı bir şöhreti kırmak için teveccüh ammeyi, insanların ammenin bana olan yönelişini mazhar olmak, halkların nazarına şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benimle temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Hatta kıymetler mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki 50 defa tekdir etmişim, azarlamışım. Eğer beni çürütmek ve efkar-ı ammeden düşürtmek, yani insanların kamuoyu nezdinde beni küçültmek, ıskat ettirmekten muratları, irade ettikleri şey, tercümanlık ettiğim hakaiki imaniye, yani Said-i Nursi'ye baskı yaparak, onu halkların gözünde ıskat ettirerek düşünmekten amaçları arkasında gerçek olan Said-i Nursi değil, tercümanlık ettiğim diyoruz da, hakaiki imaniye ve Kur'an'a ait ise. Bu da çok önemlidir. Belli noktalarda imana ve Kur'an hizmet eden insanlara özellikle hücum ediliyor belli çevre tarafından. Kim olursanız olun şu anda, yani iman ve Kur'an hizmet eden kim olursanız olun, hepsi ciddi manada eleştiriliyor. Gerek iç ve gerek dış tarafta. Dış taraftaki harici münafıklar var ve zalimler var. Ama iç canipte de sapkın ve daha az fırkayı dalle denen İslam alemindeki gruplar serbestçe internet ortamında fikirlerini ifade ederek el-üzünet alimlerine tekfir ve IŞİD'le suçluyorlar. Böyle bunların dillerini biraz yutturmak lazım onlara. Öyle de bir insanlar da var. Bu gruplar, bu insanlar özelliklere imana hizmet eden insanlara karşı durmak, onların hizmetlerine engel olmak için belki de fırkayı dışarıdaki nifak ehli tarafından bunlar ittiriliyor ön plana. Bu fikirler revaç verdiriliyor. Abi kendileri fırkayı derlidir. Ya Mutezile artığıdır ya Müselim artığı. Ya da Şia. Tercümanlık ettiğim hakaiki maniye ve Kur'an'a ait ise, yani eğer beni çürütmek, ifade tekrar alalım, beni çürütmek ve efkar amına düşürmek, ıskat ettirmekten muratları tercümanlık ettiğim hakaiki imane ve Kur'an'a ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez, gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. Engelleyemezsin. Bu hakikat yerleşir. Dördüncü nokta, güzel yerlere geliyoruz. Dördüncü nokta, efhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi, ehli dünya bana der, neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde
tembelce oturanları ve başkalarının sayıyla, çalışmasıyla geçinenleri istemiyoruz. El cevap, ben iktisat ve bereket yaşıyorum. Erzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde 100 para, belki 40 para ile yaşayan bir adam başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder, hissettirir düşüncesiyle, fikriyle beyan etmek bana pek nahoştur. Fakat madem eli dünyaya famlı surette soruyorlar, ben de derim ki küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek, velev zekat dahi olsa hem maaşı kabul etmemek, yalnız 2 sene darlık ve teslimiyet dostlarının icbariyle, onların zorlamasıyla kabul etmeye mecbur oldum ve o parayı da manen millete iade ettik. Hem maişeti dünyevi için, dünyevi geçim için, yaşamaklık için minnet altına girmemek bütün ömrümde bir düstur hayatımdır. Hayat prensibimdir. Ey memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu 5 seneki nefhimde, sürgünümde ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu 5 seneki nefhimde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar. Kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin? Denize derim. Bereket ve ikram ilahiyle yaşıyorum. Nefsim çenden, gerçi her hakarete, her ihanete müstahak ise de, fakat Kur'an hizmetinin kerameti olarak erzak hususunda, erzak rızıklar demek hususunda ikram-ı ilahi olan berekete mazhar oluyor. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis sırrıyla, Rabbinin nimetine gelince onu da an, tahaddüs et, tahdis et, insanlara anlat. Hadis sözdür, tahaddüs söylemek. Sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yad edin. İhsanları anarak. Bir şükür manevi nevinde birkaç numarasını söyleyeceğim. Bir şükür manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftehirane, iftihar edercesine gizli bereketi ihsar etmek, dikkat etmek gerekiyormuş demek ki. Çünkü müftehirane, iftihar edercesine gizli bereketi ihsar etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare? Söyle mecbur olun. Demek ki gizli bereket varsa söylemeyeceksin. İşte birisi şu 6 aydır 36 ekmekten ibaret 1 kilo buğday bana kafi geldi. Daha var, bitmemiş. Ne miktar kifayet? Haşiye 1 sene devam etti. Kapandı. Haşiye edecek bilmiyorum. İkinci, şu mübarek Ramazan'da yalnız 1-2 aneden bana yemek geldi. İkisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnunum. Men edilmişim. Yasaklanmışım. Mütebakisi geri kalanı bütün Ramazan'a benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetiyle 3 ekmek 1 kıyye kilo demek. Kıyye okka derler şimdi. O şeyde eski şeyde okka deriz, kıyye okkiye geçer. Eski bir birim. Pirinç bana kafi gelmişti. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü, daha da 3 ay bana ve misafirlerime bir kıyye, tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla. Şimdi şöyle bir şey gelebilir. Üstad, tabii ki sen o kadar üstadım sen o kadar da ihtifa ediyorsun ama bizim gibi adamlar canavar gibi iyi pişirdiklerine göre o yetmez. Bize nasıl olacak bu bereket? Derken bir misal önüme geliyor. Üçüncüsü, daha da 3 ay bana ve misafirlerime. Bana ve misafirlerime bir kıyye, bir okka, tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Mübarek Süleyman. Benim ekmeğimde ve onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydü. Dedim ona git ekmek getir. 2 saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gece senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum dedi. Ben de dedim tevekkülen Allah. Allah'a tevekkül ettik. Kalk. Sonra cümledi, münasebeti olmadı bir halde. Olmadığı halde ve bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikli bir parça su vardı. Bir parça şekerle çayımız vardı. Dedim, kardeşim bir parça çay yap. O ona başladı. Ben de derin bir dereye bakar, bir katırın ağacı altına oturdum. Müteessifane, üzülerek şöyle düşündüm ki, küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimiz yeter. 2 gün nasıl yapacağız? Ve bu safi kalp adama ne diyeceğim? Diye düşünmedeyken birdenbire başım çevrilir gibi. Bulduruluyor. Birdenbire başım çevrilir gibi. başımı çevirdim, gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde, dallar içinde bize bakıyor. Dedim, Süleyman müjde, Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmeği aldık. Bakıyoruz ki kuşlar ve hayvanat vahşiye hiçbiri ilişmemiş. 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek ikimize 2 gün kâfi geldi. Biz yerken bitmek üzereyken 4 sene sadık bir sıddıkım olan Müstakim Süleyman, sadık sıddık, ilginç bir kelime. Biri sadık, ismi fail, bir sıfat, geçici bir sıfat zaten. Sıddık ise bir sıfat, kalıcı bir sıfat. Sıddık'ın da sadıkı varmış. Sadık bir sıddıkım olan Müstakim Süleyman ekmek karşına çıka geldi. Şimdi burada da Süleyman abi zikrederler. Üstad başka yerde zikretmiş. O ekmek bize helal olur mu ki diye Üstad'a sormuş. Üstad da vay mübarek vay demiş. Adı mübarek Süleyman kalmış. Bu olay istinaden. Dördüncüsü, üstündeki sakoyu 7 sene evvel eski olarak almıştım. 5 senedir elbise, çamaşır, papuç, çorap için 4,5 lira idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet ilahiye bana kafi geldi. İşte şu numuneler, şu örnekler gibi çok şeyler var. Bereket ilahiyenin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler. Fakat sakın bunları fahr için zikrediyorum zannetmeyiniz. Belki mecbur oldum. Hem benim için mecbur oldum. Çünkü üstad şiddetle bu konuda eleştiriliyordu. Ve bu noktalar özellikle bir iftira kampanyası halinde söyleniyordu. Bunları söylemek zorundaydı o zaman. Hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler ya yanıma gelen, üstad tabi tevazu mahiyetinde söylüyor, ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya hizmeti Kur'aniye'ye bir ikramdır. Demek ki biz ikrama mazhar olmak istiyorsak hizmeti Kur'aniye noktasında. Veya iktisadın bereketi bir menfaatıdır. İktisadın bereketi bir menfaatıdır. İktisad. Veyahut ya Rahim, ya Rahim ile zikreden ve yanımda bulunan 4 kedinin rızıklarıdır ki bereket suretine gelir, ben de ona ispat ederim. Kedinin mırmırları ya Rahim, ya Rahim der diyor üstad. Neden şu canavarlara mübarek denir falan diye bir sual var başka yerlerde. Orada üstad en sonunda bakıyor ki kedinin hasiyeti köpekle, kelple mukayese edince esma perestiş noktasında kedinin bayağı bir tevhid ehli oldu görülüyor. Burada kedinin mırmırları ya Rahim, ya Rahim. Köpek ise daha çok şey, esma perest oluyor. Evet, hazin mumurlar dikkat dinlesen benden evvel göreyim. Ya Rahim, ya Rahim çektiklerini anlarsın. Kedi bahsi geldi, tavuğu altına getirdi. Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi pek az fasıla, her gün pek az fasıla ara vermekle her gün rahmet hazinesinde bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün 2 yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum. Böyle olur mu dedim. Dediler belki bir ihsan ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerif'in başında yumurtaya başladı. Ta 40 gün devam etti. Hem küçük hem kışta, hem Ramazan'da, hem mübarek hali bir ikram Rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti, hemen o başladı, beni yumurtasız bırakmadı. İkinci vehimli sual, ehli dünya diyorlar ki, sana nasıl himmet edeceğiz ki sen dünyamıza karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak, belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun? Kendini tariki dünya gösterip, tariki dünya gösterip, dünyayı terk eden bir kimse gibi gösterip, halkın malını zahiren olmaz, gizli alır, bir kurnazlık olmadı, nasıl bileceğiz? Öyleleri var. Yani gizli alır, zahiren olmaz, senet yapar. El cevap, 20 sene evvelki Divan-ı Arbörfi'de, 30 Mart hadisesinden, akabinden yapılan 1909 senesinde Divan-ı Harbi Örfü var. Örfü idare ilan ediliyor. Sıkı yönetim idaresi gibi o gün. Ve hürriyetten daha evvel 2. meşrutiyet tabii kastediliyor. Çok da malum hal ve vaziyetim. Ve 2 mektebi musibetin şehadetnamesi, 2 musibet okulunun diploması namında o zaman Divan-ı Harp'teki müdafaatım katli gösterir ki değil kurnazlık, belki edna bir hileye tenezzül etmez bir tarzda hayat geçirmiştim. Üstadın mesleği budur. Böyle kurnazlıklar, üstten alttan yollar yok. Edna bile tenezzül etmez bir tarzda yer geçirmiş. Eğer hile olsaydı bu 5 sene zarfında sizlere temellükkârana bir müracaat edilecekti. Eğer hile olsaydı bu 5 sene zarfında sizlere temellükkârane, bakın Üstad Hazretleri yani böyle bir şeye sahipmiş gibi, bir şeyi varmış gibi bir davranış içerisine girerek onlara karşı bir riyakar vaziyet almaktan bahsediyor. Temellükkârane. Buna tasammükkârane de deniyor. Temellük mülkten gelir. Sanki bir şeye sahipmiş gibi, bir manevi kudreti haizmiş gibi, onu, o manevi kudret onun mülküymüş gibi davranmak. Bir müracaat edecekti. Hiçbir zaman için kendi tazdik eden imam ve İslam namına sıkıştıran insanlara kanun dairesinde karşı koymuş, hakikatleri ifade etmiş ama hiçbir zaman için onlara onların tarafında olmamış, o gün öyle bugün böyle yapmamıştır. Ama çok böyle gereksiz yere taarruz cerbedecek bir hareket halisine girmemiş ama bunun yanı sıra da hakikati ifade etmekten onları adalet sahasına çekerek adaleti davranmanı sağlayacak şekilde ifade etmiştir. O kadar tazikata karşı böyle bir şeyli, bir memleket içerisinde dahi bir anarşizm şeklinde harekete teşvik etmemiş. Azayişi engelleyecek. Burada da onu yapıyor. Eğer hile olsaydı bu 5 sene zarfında sizlere temellükkârana bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez. İfade ve aldatmaya daima çalışır. Karşı tarafını gaflete düşürmeye ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en mühim hücumlara ve tenkitlere mukabil, bana karşı en mühim hücumlara ve tenkitlere, eleştirilere karşı tezellüle tenezzül etmedim. Onların karşısında onların tarafı tutar gibi alçalmaya, zilletli hale gelmeye tenezzül etmedim. Oraya inmedim. O seviyeye. Tevekkül Allah deyip ehli dünyayı arkamı çevirdim. Allah'a tevekkül ettim deyip ehli dünyayı arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz. Yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. 50 seneden sonra alakasız, tek başına bir adam hayat-ı ebediyesini dünyanın 1-2 sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz olmaz. Belki ebleh, aptal, ahmak bir divane olur. Ebleh bir divanın elinden ne gelir ki onunla uğraşılsın. Ama zahiren tariki dünya, görünüşte dünyayı terk etmiş bir kimse, batinen ama içeride talibi dünya. Dünyaya talip. Şüphesi ise وَمَا اُبَرُّ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٓوۜ. Sırrınca ben nefsimi tebliğ etmiyorum. Onu beraat ettirmiyorum. Beri kılmıyorum noksanlardan. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fani dünyada şu muvakkat belli bir vakte mühasır olan şu misafirhanede ihtiyarlık zamanında kısa bir ömürde az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadet ebedisini berbat etmek ehli aklın kârı değil. Akıl sahibi insanların işi değil. Ehli aklın ve zihşuurun şuur sahibi olan ve akıl ehli olan kimselerin işi olup kârı olmadığında nefs-i emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın. Biz muarızlarımızı ezeriz. Siyasi noktadan. El cevap, ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Yahu biri ahiret, biri dünya için çarpışıyor, ahiret caniminden cevaplar karşı tarafa. Acayip ya. Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Burada çok ince bir hukuk prensibi şeklinde ortaya koyuyor. Bakın, karşı tarafta insanlara diklenmiyor fakat onların o haline kanaati, düşüncesi olarak karışmadığını, uymadığını, onlara taraf olmadığını bir düşünce, bir özgürlüğü olarak ifade ediyor. Anayasal bir aktır bu.
Düstur aynı.
Evet. Ne sizi ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka notalar benim kalbimi doldurmuş. başka şeyleri düşünmeye kalbinde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır. Kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi istiyorsunuz. El karışmadı vakit. Ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp de bizi sevsin demeye. Kalbe karışsanız, evet, ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum, fakat irade edemiyorum. Getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hali alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve her dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Fiilen teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir ne de iktidarım var. Ey medeniyetten bahseden, hukuktan bahseden insanlar, düşünceye karışmayın. Fikir özgürlüğüne engel olmayın. Demokrasiden bahsediyorsunuz. Dördüncü şüpheli sual, ehli dünya diyorlar ki, o kadar belalar gördü ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki, fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın. El cevap, evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber, memleketimde, talebe ve akrabam içinde, beni dinleyenlerin ortasında, heyecanlı hadiseler içinde, dünyanıza karışmadığım halde, diyar gurbette ve yalnız, tek başına garip, zayıf, aciz, bütün kuvvetimle, bütün kuvveti ahirete müteveccih, oraya yönelmiş, ihtilattan, insanlarla bir arada olmaktan, halktan geliyor, halk kökünden, karma olmak insanlarla, ihtilattan, muhabereden, haberleşmekten kesilmiş, iman ve ahiret münasebetiyle, uzaktan uzağa, yalnız bazı ehli ahireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkes ona yabani nazarıyla bakan bir insan, semeresiz, tehlikeli, dünyaya karışsa, muzaaf bir divane olmak gerekir. Herkes var yabani nazarla bakan. Üstadı gören çok değişik bir insan portresi görüyor karşısında. Allah yeni abi. İlk defa bir arkadaşlar böyle üstadın yanına gidiyorlar. Kastamonu'da olacak herhalde. Kendi hatırattan dinledim. Böyle diyor divanın üzerinde başında sarık. Hiç görmedim bir tip, bir insan diyor. Aynen bu ifade. Yani diğer insanlar onu görünce böyle ya bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir insandır? Hani böyle sarık şey falan. Dünyada ahiret, ahiretin numunesi gibi karşımıza duruyor. Görünmüş. Yani ahirete bu tasavvuf insan oldu. Anında anlaşılıyor. İşte görmedim bir tip, bir insan diyor. Beşinci nokta. Beş küçük meseleye dairdir. Birincisi ehli dünya bana diyorlar ki bizim usulü medeniyetimizi, medeni, uygar metotlarımızı, tarz hayatımızı, hayat tarzımızı bugün de ve sureti telebüsümüzü, yeni şeklimizi ne için sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bizim mağarasın. Keçe başta şey falan filan. Demek bizim mağarasın. Yani bizi istibdatın öyle bir istibdat üstlatıyor. İnsanın kıyafetine dahi karışıyor. Öyle olmayacaksın. Bu da o düşünceyi temsil eden bir şey, sual. Soruyor çünkü. Ben de derim, hey efendiler, ne hak ile bana usulü medeniyeti teklif ediyorsunuz? Ne hak ile bana o medeni uygar metotlarınızı, usullerinizi teklif ediyorsunuz? Halbuki siz beni hukuku medeniyetten ıskat etmiş gibi, medeni hukuktan düşürmüş gibi, haksız olarak 5 sene bir köyde muhabereden, haberleşmekten ve ihtilattan demin izah ettik, memnun bir tarzda, yasak bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfii sürgünü şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde hani yapıp gelebilirsin diye belge veriyorlar. Sebepsiz beni tecrit edip izole ederek, mücerret kılarak bir iki tane müstesna hiçbir hemşehriyle görüştürmediniz. Demek beni efradı milletten ve raiyetten, raiyet ve milletin fertlerinden bir fert saymıyorsunuz. Nasıl kanunu medeniyetinizi, medeni kanununuzu bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Uygulanmasını. Hem gayri kanuni muamele yapıyorsunuz kendi elinizde, ondan sonra da medeni kanunu, hukukunuzu, kanununuzu bana teklif ediyorsunuz. Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız, ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmet-i ilahiyi açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karma karışık usul ve adatı, usulleri ve adetleri o nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz, yani verirsiniz, o vakit usulünüzü tatbikini, uygulanmasını isteyebilirsiniz. İkinci mesele, ehli dünya diyorlar ki bize ahkam-ı diniyeyi, şimdi burasını küçük küçük bize Rüştü abi söylerdi. Fakat önemli bir paragraf, önemli bir nokta var. Bunu hatırlıyorum sık sık bu yeri. Çok önemli bir şey yani burası. Ehli dünya diyorlar ki bize ahkam-ı diniyeyi, dinin hükümlerini ve hakiki İslamiyeyi, çok yapıyorlarmış gibi sanki, İslam'ın hakikatlerini talim edecek, öğretecek resmi dairemiz var. Sen ne salahiyetle, hangi yetkiyle neşriyat-ı diniye, dini yayın yapıyorsun? Sen madem nefye mahkumsun, bu işlere karışma hakkın yok. Sürgünsün falan böyle, sürgüne mahkum edilmişsin. El cevap, hak ve hakikat inhisar altına alınamaz. Sadece belli bir kuruma, belli bir müesseseye inhisar, ona hasredilip ona ait kılınamaz. Hak ve hakikat inhisar altına alınamaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Belli bir kuruma, belli bir kişiye, belli bir müesseseye hasredilebilir. Siz dünyanın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Yani resmi olarak kanun düzenlemelerle bunu kendiniz yapabilirsiniz ve kendiniz başkasına yapamamasını söyleyebilirsiniz. Bir devlet olarak, bir hükümet olarak. Fakat hakaiki imaniye ve esasat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın esasları ve imanın hakikatleri resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretinde suretine sokulmaz. Buraya yine dikkat. Belki bir mevhibe-i ilahiye olan o esrar halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzur zat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Tekrar başa dönüyorum. Fakat hakaiki imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i ilahiye, ilahi bir bağış, ihsan olan, mevhibe olan o esrar, o sırlar halis bir niyet ile bir ve dünyadan iki ve huzzat-ı nefsaniyeden üç, nefsin haz duyduğu şeylerden tecrüt etmek vesilesiyle halis niyet, dünya ve nefsi hazlardan soyutlamak vesilesiyle o feyizler gelebilir. Feyiz gelmesini istiyorsak bunlar gerekiyor. Halis niyet, dünyevi şeylere karşı alaka kesmek, yani çalışmayı kastetmiyoruz burada. Burada kastetmemiz dünyanın üç yüzü olan ehli dünyanın baktığımız. Üç, nefsani hazlardan kendini soyutlamak. Vesilesiyle o feyizler gelebilir. Şey dairesi içerisindeki kanaat etmek. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken, ki kaldı ki o hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken beni vaiz kabul etti. Tayin etti. Resmen de öyle bir yetkim var. Hatta birinci reis-i cumhur kendisine vilayet-i şarkiye, doğu vilayetleri umumi vaizliğini teklif etmiştir. Demek ki var. Vaizlik.
Vaiz lobisi.
Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Tabi birinci kısımda dikkat ediyoruz. Hiçbir şekilde hile, zahir, zahiren tarihi dünya, batinen tarihi dünya değil. Öyle görünüp hiçbir şekilde karışma müdahale yok. Açıktan açığa اِنَّمَا الْحِيلَةُ ف۪ي تَرْكِ الْحِيَلِ Muhakkak ki hile, hile terk etmektir. Hile yok, kesme yapıştırma yok. Açıktan açığa söylüyor ne istediğini. Onlarla beraber. Bu üstadın mesleğidir. Tabi. Elinde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefim haksız olmuştur. Sürgünüm. Hem menfiler, madem iade edildi, sürgünler memleketlerine gönderildi geri. Eski vesikalarım gibi vakidir. Saniye, yazdığım hakaiki imaniyeyi, iman hakikatten doğrudan doğruya nefsime hitap etmiştim. Birinci kural. Bil ey nefsim. Ya bu gibi ibareler hatırlıyoruz. Bu hitapları. Çok dikkat. yani bir şeyi anlatırken, okurken, yazar çizerken belki lisanıyla alakalı bu hakikati aldığımız yerlerde ilk önce şöyle düşünmek gerekiyor herhalde. Bu ders bana ne verdi? Yazdığım hakaiki maniye doğrudan doğruya nefsime hitap etmiştim. Etmişim. Herkesi davet etmiyorum, çağırmıyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar. O edviye-i Kur'aniyi, Kur'ani devaları arayıp buluyorlar. Yalnız medari maişetim için, yani maişetimden sebep olsun diye, ona basit olsun diye. Yeni Urf çıkmadan evvel 1928 aşağı yukarı haşra dair bir risalemi tab ettirdim. Buna da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetkik inceleyip tenkit edecek, eleştirecek bir cihet bulamadığı için iyileşemedi. Üçüncü mesele, benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için, ehli dünyaya hoş görünmek için çok yapılıyor. Bak o zaman üstadın yanında ehli dünyaya hoş görünmek için denden zahiren teberri ediyorlar. Kaçıyorlar, veli kılıyorlar kendilerini. Belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehli dünya bunların teberrisini ve bana karşı içtinaplarını, benden kendilerine uzaklaşmalarını o ehli dünyaya sadakate değil belki bir nevi riyaya vicdansız hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim ey ahiret dostlarım, benim Kur'an hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse siz benden teberriyle kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokata daha ziyade istikrar kesmedersiniz. Hem ne var ki ehama düşüyorsunuz. Dördüncü mesele, şu nefi zamanda görüyorum ki sürgün halinde hot furuş, kendini satan ve siyaset bahtlarına düşmüş bazı insanlar bana tarafkirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben onlar gibi dünya cereyanlarla alakadarım. Hey efendiler, ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabili iş görenler belki kendini bir derece mazur görüyor. Memuriyet falan var, para alıyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına, vatanı koruyucu, imaye edici namına bana karşı tarafkirane, taraflı, rakibane bir vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan, geçmişte istihbat edildiği gibi siyaseti dünya, dünya sesiyle hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi, hayatımı hakkaiki imaniye ve Kur'aniye'ye hasır ve vakitmişim. İman ve Kur'an hakikatlerine ayırmış ve ona adamışım. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane, üstelik böyle rekabet yapar gibi sanki din noktadan ilişen adam düşünsün ki o muamele zındıka ve imansızlık namına iman ilişme küpüne geçer. Beşinci mesele, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca hiçbir nefse vus'atından daha fazla bir teklif yapılmaz. Sırrınca teklifi muhalefetak yoktur. Takat getirilemeyen bir teklif yoktur. Gücünün üzerinde bir şey yüklemek yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müracahtır, tercih edilir. Hem madem dünyevi dostlar rütbeler, kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyevi için bozmasın. Mala yani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye girsin. Haşiye bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere sıkıntıları aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Madem dünya fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Burada keselim. Zeynep daha sonra devam ederiz inşallah. 16. mektup sayfa 71 nihayetledik. El Fatiha. Ma salavat.